Hayırlı sabahlar. Bugünkü yayınımıza Aylin, Gülşah, Ceylan, Beril ve Damla ile birlikte başlıyoruz. Hocamız bize daha sonra katılacak inşallah. Bugün mümin alametlerinden bahsedeceğiz. Müminlerin Kur'an ahlakını uyguladıkları zaman üzerlerinde gözüken güzel ahlak özellikleri vardır. Belirli özellikler vardır. Bunlar müminlerin üzerinde çok güçlü olarak tecelli ederler ve diğer insanlardan ahlak olarak, güzel ahlak olarak ayrılmalarına vesile olan tavırlardır. Münafıklar da mümin alametlerini taklit etmeye çalışırlar. Fakat taklit edilemeyen çok önemli mümin alametleri vardır. Mesela akıl çok önemli, taklit edilemeyen bir mümin alametidir. Hiçbir şekilde münafıkların taklit edemedikleri, Allah'ın müminlerde bir nimet olarak tecelli ettirdiği bir alamettir. Başka diğer alametlerden devam edecek olursak, müminler mümin alametlerini taklit eden münafıklara karşı fikren sürekli bir mücadele halindedirler. Ve münafık karakterlerle de birlikte olmazlar. Bundan kaçınırlar. Çünkü müminler güzel ahlaktan hoşlanırlar. Fıtrat gereği Allah'ın ahlakını uygulayan, Kur'an ahlakını yaşayan ve Kur'an ahlakını yaşamaktan zevk alan, Allah'tan korkan insanlarla birlikte olmaktan zevk alırlar. Hem fıtratlarının hem Kur'an ahlakının bir gereğidir bu da. Ve bu ahlak yaşayan insanlarla birlikte oldukları için de münafık alameti gösteren insanlardan şiddetle kaçınırlar. Hem fıtrat olarak çok irkilirler, hem o ahlaktan tiksinirler. Hem de hiçbir şekilde anlaşamazlar bu ahlakı yaşayan insanlarla. Bunlarla ilgili Allah'ın Kur'an'da belirttiği ayetlerden bazıları bu şekildedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a ant içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak barınma yerleri cehennemdir. Allah münafıkların cehennemle Allah affetsin cezalandırılacaklarını bildirmiştir Kur'an'da. Bu müminler için bir ödüldür zaten münafıkların cehennemle cezalandırılması. Allah bu insanların, Kur'an ahlakına aykırı yaşayan insanların pis olduklarını söylüyor. Ama bu pislik fiziksel pislik olarak da çok şiddetli tecelli eder üstlerine gerçekten. Çünkü Kur'an ahlakını uygulamadıkları, Allah'tan korkmadıkları için fiziksel pislik çok ciddi anlamda göze görülür şekilde üstlerinde vardır. Hem tavırlarındaki manevi pislik de zaten çok şiddetlidir. Çünkü Allah'tan korkmadan hareket ederler. Müminlere karşı inkar edenlerle birlikte tuzak kurarlar. Sürekli tuzaklarının peşinde koşarlar ve bu pis ahlakları hep böyle oyun peşindedirler. Müslümanları hep bir oyun yapmanın peşindedir. Mesela normal söyledikleri laf hiçbir zaman dürüst olmaz. Hep onun arkasında bir hainlik, bir ima, bir çirkinlik, müminlere kendilerince zarar verebileceklerini düşündükleri bir ahlak peşinde koşarlar. O yüzden de işte Allah üzerlerinde bir pislik tecelli ettirir. Evet. Bu da müminleri rahatsız eder.
Tabii.
Bu ahlaktaki insanlarla hiçbir şekilde ne görüşmek ne de konuşmak isterler. O yüzden de bunlardan uzak dururlar. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlarla mücadele edin. Sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir. İşte müminlerin yanında rahatlık duydukları insanlar takva sahibi olan insanlardır. Yani Allah'tan korkan, bütün hayatlarını Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine yaşayan, o ahlakla ahlaklanmış ve Allah korkusunun bütün hücrelerine işlemiş ve bütün tavırlarını etki eden insanlarla birlikte olmaktan, yani takva sahipleriyle birlikte olmaktan zevk alırlar ve bu çok güzel bir mutluluktur.
Evet,
dünyevi hiçbir şeyin yerini tutmaz bu mutluluk, bu rahatlık ve huzur ve güven duyarlar böyle insanların yanında zaten
evet,
Müslümanlar.
İnşallah.
Diğer mümin alametleri.
Evet, Müslümanların bir başka önemli alametlerinden bir tanesi de çoğunluğa uymamalarıdır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle belirtiyor, kulumu şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söyleyenlerdir diye belirtiyor. Şimdi çoğunluğun çok aldatıcı bir etkisi olabilir çünkü Allah dikkat çektiği için buna dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü çoğunluk doğru yolda olmayabilir. Allah bunu özellikle belirtiyor ayetinde. Çoğunluğu uyarsan seni doğru yoldan saptırırlar diyor. Demek ki her zaman çoğunluğun yaptığı doğru olmayabilir. Şimdi tarihe baktığımızda mesela örnekleri var. Darwinizme bütün güruh uymuş, bir çoğunluk uymuş fakat yanlış.
Tabii,
mesela Hitler dönemini düşünün. Bütün o topluluk ona uymuş fakat çoğunluğun yaptığı doğru değil. Helake sürüklemiş kendi kavmini. Komünizm dönemini düşünün. Çok büyük bir çoğunluk onu yaşamış fakat o da hep perişanlıkla sonuçlanmış.
Evet.
Demek ki Allah çoğunlukta bir yani bir hayrın olmadığını, Müslüman için her şeyde hayır vardır. Fakat öyle bir hayrın olmadığını diyorsa Peygamberimiz dönemine bir bakalım. Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz ve yanındaki talebeleri, sahabeler ve ona uyanlar vardı etrafında. Onlar azınlıktılar. Zaten çoğunluk bu şekilde değildi. Yani o dönem için azınlıktı. Zaman içinde tabii ki genişleyen bir topluluk oluştu. Fakat o dönemde de herkes karşısına gelen kişiye çoğunluğun yaptığını belki örnek olarak gösteriyordu. Ne yapılması, bak işte sen çoğunluğa uy, herkes yapmıyor ama bu şekilde falan diye böyle bir şey vardı. Fakat o dönem Peygamberimiz doğru yoldaydı ve ona uyanlar doğru yoldaydı. Şu anda da o şekildedir. Müslümanlar çoğunluğun yaptığına değil, Kur'an'a uyarlar. Evet. Şu an mesela dünyada Müslüman, biz Türkiye'de elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz. Fakat genel olarak dünyada Kur'an'a uyma ve Allah'a yöneliş şu an çok fazla artsa da genel anlamda bu şekilde bir yaşayış tarzı yok. Yani genel olarak insanlar kendi dertlerindeler, menfaatleri peşindeler. İşte normal günlük hayatları, ahireti düşünmeyen bir yapı genel olarak hakim. Bunun doğru olmadığı Kur'an'da açıkça belirtiliyor. Demek ki çoğunluk değil burada kıstas alacağımız şey. Evet. Genel olarak da pek çok kişi duymuştur. Kur'an'a uyması gerektiğinde veya dini vecibelerin yerine getirmelerin gerektiğinde hep böyle başka kişilerden bunu duyarlar. Ama herkes yapmıyor ki.
Evet.
Yani işte sana tepki gösterir mesela herkes. Ya da işte bir toplulukta namaz kılmak isteyen bir belli çevrelerde namaz kılmak isteyen bir kişiye tepki gösterebilirler. Halbuki orada çoğunluğun yaptığı esas değil. Orada Kur'an'ın söylediği esastır. Orada namaz kılmak doğrudur. Çoğunluk yapmıyor diye bunu yapmamak bu sefer insanı küfre düşürebilir. Allah vermesin. Bu çok büyük bir tehlikedir gerçekten. Bir başka Müslüman için risk de atalarına uyma. Yani ataları derken yanlış yolda olan atalarına uyma riskidir. Yanlış yolda olan ataları o da bir çoğunluğu temsil eder. Fakat onlar doğru yolda olmayabilirler. Yani onları Kur'an'da kimi topluluklar bunu örnek gösterirler. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Konu şeytandan Allah'a sığınırım. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Daha önceleri ataları nasıl tapıyor diyseler bunlar da ancak öyle tapıyorlar. Şüphesiz biz onların paylarını eksiltmeksizin onları ödeyecek olanlarız diye belirtiyor Allah. Çoğunluk yani ataların uyduğu bir din olabilir geçmişte fakat o doğru olmayabilir. Yani onu örnek gösterip aynı geleneği devam ettirmek değil de o bir gelenekçiliktir zaten. Yani atalarının yaptığını yanlış yolda olan bir topluluğun yaptığını aynı şekilde devam ettirmektir. Biz yalnızca Kur'an'a uymakla sorumluyuz. Biz Kur'an'a göre yaşarız. Geçmişte yapılan yanlışlara göre yaşamayız veya biz çoğunluğa göre yaşamayız. Herkesin ne dediğine göre yaşamayız. Bizim ölçümüz yalnızca Kur'an'dır. Kur'an neyi doğru söylüyorsa bizim yaşayış tarzımız ona göre olur. Dünyada kimse yapmayabilir. Fakat Kur'an'da bize belirtilen şeyi biz tamı tamına Allah'ın hükmü gereği yapmak mecburiyetindeyiz.
Peygamber İnşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce Allah'ın kendisine ilham etmesiyle Kur'an'daki bütün özellikleri Müslümanlara açıklamıştır. Kur'an'da mümin alametlerinin neler olduğunu Allah'ın vahyiyle bütün Müslümanlara anlatmıştır ve bütün yaşamıyla bunu herkese göstermiştir. Evet. Sahabe de öyle bütün yaşamıyla Müslümanlara örnek olmuştur. Onun için Müslümanlar için din Allah'ın Kur'an'da Allah'ın Kur'an'da vahyettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce yaşadığı ve tüm Müslümanlara anlattığı dindir. O yüzden Peygamberimizden sonra gelmiş olan ve dini bozmaya çalışan ve daha sonradan içine hurafe karıştırmaya çalışan insanların gösterdiği işte o atalardan gelen özellikler değil. Peygamber Efendimizin Allah'ın vahyiyle sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyiyle gösterdiği dindir inşallah.
Evet, inşallah. Aslında müminin bir özelliği de atalarının dinine uymamak olduğunu söyledik. Evet. Zaten Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir tek ilah. Rabbimize inanıyoruz. Allah'a kulluk ediyoruz. Ve şirk koşmuyoruz. Birçok insan diyebilir ben zaten bir tek Allah'a inanıyorum. Fakat gizli şirk de var aslında. Allah'ın her şeyi yarattığını, her şeyin sahibi olduğunu, tüm gücün sahibi olduğunu müminler bilirler ve buna göre hareket ederler. Gizli şirk nedir? Mesela bir insanın herhangi bir güce sahip olduğunu, mesela Allah para verir bir kişiye, mal verir. Fakat bunun sahibinin Allah olduğunu mümin bilir. Fakat eğer bir kişi paranın ve malın sahibinin o kişi olduğunu düşünüp ona karşı bir muhtaçlık hissi içindeyse o zaman gizli şirk içinde olabilir, Allah korusun. Fakat mümin sadece Allah'a güvenir, Allah'a dayanır, Allah'a kulluk eder ve ona göre hareket eder. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Fatiha suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbinedir. Rahman ve Rahim'dir. Bin gününün malikidir. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil diye Allah bildiriyor. İşte burada ayette Allah'ın bildirdiği gibi Müslüman yalnızca Allah'a ibadet eder ve yalnızca Allah'tan yardım diler. Yani kişilerde bir güç olduğunu düşünmez. Çünkü etrafımıza baktığımızda görüyoruz her şeyin sahibi, her şeyi yaratan Allah, tüm gücün sahibi Allah. Mümin buna göre hareket eder inşallah.
Allah Kur'an'da kuvvetin, izzetin ve onurun tek sahibinin Allah olduğunu bildiriyor bize maşallah. Evet. Ama münafıkların ve inkar edenlerin kuvveti, izzeti, onuru başkalarının yanında aradığını söylüyor. Halbuki Allah'ın izniyle tek sahibi Allah'tır. Mümin de yalnızca Allah'tan ister inşallah.
Bu yüzden de münafıklar hep korku içindedirler, hep tedirginlik içindedirler, azap içinde yaşarlar. Müminlerden de korkarlar, dışarıdan da korkarlar. Sonra ölümden de korkarlar, her şeyden korkarlar. Ama Müslümanı tek Allah yeter. Evet. Yalnızca Allah yeter. Tabii. Allah onun varlığında zaten tek başına, yani etrafında insanların olması şart değildir. Evet. Allah Müslümanlarla destekler. O çok tabii büyük bir nimettir. Fakat evet, Allah'ın varlığı başlı başına yeter. Metafiziktir diye anlatıyoruz ya her şey. Evet. Allah'ın gücüyle Müslüman hareket eder. Allah'ın desteğiyle hareket eder. Zorluk da gelse başına, tabii, o çok büyük bir nimettir. Güzelliktir. Hiçbir tedirginlik duymaz Müslüman. Tabii. Her zaman rahat yaşar, mutlu yaşar. Allah'a evet, çok şükür. Ayet hep başarılıdır.
İnşallah. Müminlerin Allah'a güvenmesiyle İnşallah. İlgili. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 249. ayet. Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki, doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç hepsi sudan içti. O kendisiyle beraber iman edenlerle ırmağa geçince onlar geride kalanlar, bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler. Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.
Maşallah.
Az önce söylediğim gibi, yani teknik olarak belki karşı taraf daha fazla gözükebilir. Tabii. Allah'ın ayette bildirdiği gibi. Fakat Müslüman Allah'a güvenir.
Tabii, tabii.
Yani orada ne olduğu önemli değil. Allah, inşallah orada mesela ayette elçinin sözüne uyulmasını emrediyor. Ona tabii uyulduğunda da bir hikmet, bir hayır oluyor. Tabii. Müslüman Allah'a güveniyor. Ve karşılığında da zaferle sonuçlanıyor inşallah.
İnşallah. Müminler hep imtihan olduğunu biliyor. Allah Kur'an ayetlerinde de iki bahçe sahibinden bahsediyor. Bir tanesine daha fazla ekim verdik diyor. Orada söylediği şey konmuş şeytana Allah'a sanırım. Allah ne güzel yaratmış. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur demen gerekmez miydi diyor. Nitekim evet, o da zaten cevap verdiğinde hem gerçekten ahirete inanmadığını söylüyor. Ve ben bununla gidersem sanki malı ona verilişi Allah'a daha yakınmış gibi, ben Allah katında da daha çok evet, onur sahibiyim gibi bir tabii mana veriyor. Halbuki Allah onun bir imtihan olduğunu da gösteriyor. Mümin de çok güzel orada cevap veriyor.
Tabii evet, orada evet, ona verilen malı yaratan da Allah. Tabii. Mesela bir insanın bahçesi olabilir. Bahçesi çok gelişmiş olabilir, çok ürünleri olabilir. Allah'ın orada gösterdiği hikmet, o bahçeyi yaratan Allah'tır. İçindeki tabii bütün ürünleriyle birlikte yaratan Allah'tır. O bahçeye bereket veren Allah'tır. O bahçede ürünlerin yetişmesine izin veren Allah'tır. Yetiştiren tabii de Allah'tır. Orada müminin yapması gereken, benim ne güzel bahçem var, ne kadar kabiliyetliyim, ne güzel malımla birlikte buna ürünler veriyorum da işte bunları yetiştiriyorum demek değil. Tabii. Allah bana ne güzel bahçe vermiş. Tabii. Allah'a evet, hamdolsun. Allah bana inşallah ahirette de ayette Allah'ın bildirdiği gibi daha hayırlılarını, daha güzellerini verir diye i̇nşallah şükretmesi
tabii
oluyor.
Tabii. Allah'a şükretmemiz evet gerekiyor inşallah.
Allah bir ayetinde de şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin diye belirtiyor. Müslümanların demek ki böyle bir şeyi yok. Yani zaten bu bilinen bir şey. Allah'a ait olduğunu bildiği için malı Müslüman her zaman için onun Allah'tan gelen, kendisine Allah'tan gelen bir nimet olduğunu biliyor. O yüzden dışarıda herhangi birinin bir malı olması, imkanlarının fazla olması onu imrendirecek bir şey değil. Tüm malın, tüm gücün, her şeyin sahibinin Rabbimiz olduğunu bilerek hareket ettiği için onun güvenliği ve rahatı içinde hareket ediyor. Onun diğer, yani dışarıda bir küfürde yaratılan herhangi bir malın ona ne getireceğini kendisi bilemez. Yani küfürden herhangi bir insan bilemez. O ona bela da getirebilir. Daha önce bunu konuşmuştuk. O şekilde bir karşılık bulmayabilir. O her şeye sahip olduğunu, bütün mutluluğu edineceğini düşünür. Fakat o mal ve çocuklar ona bela getirebilir, zorluk getirebilir. Hayatını zehir edebilir onların tabiriyle. Fakat Müslüman'a her zaman mal Yani dışarıdan gelen bir nimet, her zaman bir nimettir, bir güzelliktir. Her zaman Hazreti Süleyman'ı düşünelim. Allah çok güzel bir zenginlik veriyor. Hep Allah'a adıyor, Allah'ı anıyor, Allah'ı zikrediyor. Bir imtihan olarak verildiğini bilerek hep Allah'a sığınıyor. Çok güzel bir ahlak gösteriyor. O onun Allah'a yakınlaşmasına daha çok vesile oluyor.
Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin bir hastalar risalesinde hastalıkla ilgili bir sözleri vardı. Bir hastalık bir ömür boyunca yapacağın sevabı bir tek bir günde yapacağın ibadete karşılık getirebilir Allah diye söylemişti.
Maşallah.
O da çok güzel. Mesela zahiren dışarıdan göründüğünde hastalık kötü gibi görünebilir. Fakat aslında Allah'tan çok büyük bir rahmettir. İnsanın derinleşmesine, imanın artmasına çok vesile olacak bir şeydir. Önemli bir şeydir.
Tabii. Evet. Müslüman için kötü diye bir şey yok. O çok büyük bir nimet. Kötü diye bir şey yok. Zorluk diye bir şey yok. Endişe diye bir şey yok. Korku diye bir şey yok. Onlar korku duymazlar. Mahzun olmayacaklardır diyor Allah. Yani ahirette Allah'ın vaadi. Hiçbir şey yok. Çünkü Müslüman şu şekilde yaşar. Beni Allah yarattı. Her şeyi Allah yarattı. Benim bir kaderim var ve o da çok hayırlı. O kaderde ben ne yaşarsam yaşayayım bu dünyada çok hayırlı. Ahirette de ben Allah sevgisiyle ahirete inşallah gideceğim. O da çok hayırlı. Yani yaşadığım her şey benim için çok hayırlı. Benim ne yaşayıp ne yaşamadığım önemli değil. Ben nimetler içinde de bu hayatı yaşayabilirim. Çok derin zorluklar içinde de yaşayabilirim. Hiç fark etmez. Ben yine Allah'ı aşkla, şevkle severim. Çünkü Müslümanım. Allah yaratmış beni, sonsuz yaratmış. Ve çok güzel vaatlerle yaratmış Allah. Yani inşallah ahirette çok güzel bir Allah'a kavuşmayı umuyorum. Allah'ın rızasını umuyorum. Benim için o yüzden bu dünyada yaşadığım hiçbir şey endişe sebebi olamaz. Mümkün değil. Her zaman mutluluk sebebidir inşallah.
Müminlerin söylemesi için Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir söz var. Ayette Allah bildiriyor. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Yani Müslüman, mümin başına her ne gelirse gelsin. Bütün yani nefes almaya başladığı ilk andan nefesini, son nefesini verdiği son ana kadar başına gelen her olayın Allah'ın yarattığını bilir.
Evet.
Kendisine verilen her nimeti Allah'ın verdiğini bilir. Kendisine gelen her zorluğun Allah tarafından oluşturulduğunu, bir imtihan olarak oluşturulduğunu bilir. Ve buna Müslüman'ın verdiği cevap o bizim Mevlamızdır.
Evet.
O ne güzel vekildir. Allah'tan başka dost ve vekil yoktur. Allah'ın dost edindiklerini söyleyerek Müslümanlar sevinç içinde, zevkle Allah'ı yücelterek Allah'ı anarlar. Yani başlarına her ne gelirse gelsin. Şeytan Allah'a sınırım. Allah ayetinde bildiriyor. Müslümanlar size karşı insanlar toplandı. Dağılın denildiğinde biz Allah'a tevekkül ederiz. Allah bizim Mevlamızdır diyorlar. Yani meal olarak söyleyeyim. Allah bize yardımcıdır. Bize Allah'ın dilemesinin dışında başka hiç kimse, hiçbir varlık, hiçbir insan, canlı olan hiçbir insan veya cansız olan hiçbir madde, varlık hiçbir şey bize zarar veremez
İnşallah.
Diyor Müslümanlar.
İnşallah.
Ancak Allah'ın dilemesiyle, mesela bana kötülük kastıyla hiçbir insan gelip bir söz söyleyemez.
Tabii.
O söylediği söz o kişinin kaderindedir.
Tabii.
Allah onu yarattığı için ve benim de kaderimdedir. Allah onu kaderinde yarattığı için, kaderinde onun o sözü o saniyede söylemesi belirtildiği için benim de kaderimde imtihan olarak o an o sözü duymam gerektiği için duyarım.
Tabii.
Yoksa hiçbir insan bana bu şekilde zarar vermez. Zaten Allah müminlere karşı inkar edenlere hiçbir şekilde yol vermez diye bildiriyor ayetlerinde. Çünkü müminlere hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini söylüyor. Allah buna izin vermeyeceğini söylüyor.
Evet.
Müminler her zaman Allah'ın koruması altındadırlar. Mesela inkar edenlerin kurduğu hiçbir tuzak Müslümanlara zarar veremez. Onlar sürekli tuzak kurarlar.
Evet.
Tuzak kurmak onların zaten bir özelliğidir. Nefes almak gibi, su içmek gibi. İnkar edenler, münafıklar sürekli Müslümanlarla uğraştıkları için sürekli tuzak kurma peşindedirler. Bu yüzden de bayağı bir sıkıntı çekerler. Bütün maddi imkan, mesela münafık dini yaşamaktan vazgeçiyor. Müslümanlardan ayrıldığını söylüyor. Fakat bütün maddi imkanlarını, bütün vaktini, maddi her şeyini Müslümanlarla mücadele etmek için harcıyor. Yani bu Allah'ın bir mucizesidir aslında.
Tabii.
Ve hiçbir şekilde de Müslümanlara zarar veremezler. Yani kurdukları hiçbir tuzak Müslümanlara zarar vermez. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Siz değerli mi ayeti?
Didem Hocam çok güzel anlattın
maşallah.
Aynı bu şekilde baktıkları için Müslümanlar hayata çok önemli bir özellikleri ön plana çıkar. Çok affedici olur Müslümanlar ve asla öfkeye kapılmazlar. Hem her şeyi Allah'ın kaderde hayırla yarattığını çok iyi bilirler. Her şeyin onlara hayır ve güzellik getireceğini çok iyi bilirler. Allah'ın o anda ona imtihan ettiğini çok iyi bilirler. Ve Müslümanlar hiçbir şekilde öfkeye kapılmaya izin vermezler. Çünkü hem de Allah'ın rızasını kaybetmekten çok korkar Müslümanlar. karşısına çıkan her şeyi o yüzden güzellikle aşan Müslümanlar. Ve hiçbir şekilde bir gruba, bir kişiye yönelik o şekilde bir öfke beslemezler. Ve yapılan hatalara en güzel şekilde karşılık verirler. Onları en güzel şekilde ortadan kaldırırlar. Mesela bu yüzden asla zulme kapı açmazlar. Asla hiçbir şekilde merhametsizlik yapmazlar. Çok merhametli olurlar inşallah. Tabi ayette Allah şeytanın Allah'a sığınırım şu şekilde bildiriyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlanmayla vazgeçenlerdir diye bildiriyor. Maşallah. Bir gruba asla hiçbir şekilde grup olarak bir şey, olay yüzünden sinirlenmez, öfkelenmez ve bu şekilde kim duymaz Müslüman.
Evet.
Öyle bir şey asla hissetmez. Mesela hocamız çok güzel bir örnek vermişti hatta. Mesela biz asla İsrail'e öfke duymayız. Evet. Çünkü orada Allah'ın yarattığı, Allah'a inanan insanlar var. Biz ancak ateist Siyonistlerin yaptığı zulüm yüzünden bir grup bunu yapan yöneticiye buğz ederiz. Tabii. Ve onları bu yoldan döndürmek için imkanlarımızı kullanmaya çalışırız. İdeolojik olarak fikirle onların fikrini değiştirmeye çalışırız. Asla hiçbir şekilde ben şu gruptan nefret ediyorum demez Müslüman o yüzden. Sadece merhametle onları dine yaklaştırmaya çalışır. İslam ahlakına yaklaştırmaya çalışır. Zaten bu en büyük merhamettir bir insanın İslam ahlakına yaklaştırmak. Çünkü onun ahiretini de kurtaracaktır inşallah.
Tabii, Müslümanlar müminlere gerçekten hiçbir şekilde öfke duymazlar. Evet. Zaten kalıcı bir öfke olması hiçbir şekilde söz konusu tabii değildir. Ama anlık öfkeden de Allah'a sığınırlar. Kalplerine İnşallah. Öyle bir şey gelse bile Allah'a sığınıp hemen onu yenmeye çalışırlar. Ama mesela münafıklar sürekli Müslümanlarla mücadele ettikleri için onlara şiddetli şekilde Allah zaten öfke duymayı bildirmiştir evet. Kur'an'da mesela. İnşallah. Bu Allah'ın farzı olmuş oluyor. Çünkü tabii. Bunlar demin de anlattığım gibi sürekli Müslümanlarla uğraştıkları için, tuzak evet. kurmaya çalıştıkları için Müslümanlar tabii öfke duyup bir eyleme geçmezler tabii. Ama kendini savunurlar. Kendilerine karşı bir saldırı olduğunda evet. Müslümanlar birlik olup ona karşı koyanlardır diye Allah, şeytan Allah'a sınırım bildiriyor. Müslümanlar birlik olarak karşı koyarlar münafıkları o tip durumda. Yani savunmaya geçerler. Tabii, evet. Kendilerini korurlar. Hiçbir tabii. şekilde zarar vermelerine izin vermezler ama demin tuzaklardan bahsetmiştim. Evet. Allah Müslümanlara karşı hiçbir şekilde tuzak kuranların tuzaklarını başarılı kılmaz. Şöyle bildiriyor Allah ayetinde, şeytan Allah'a sınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Mesela Müslümanlara bir iyilik gelmesi onları şiddetle rahatsız eder. Çünkü onlar zaten Müslümanlara zarar gelmesi için onlardan ayrılmıştır. Evet, evet. Ama Müslümanların zenginleşmesi, güzelleşmesi, tabii. rahat içinde olması, huzur içinde olması, güvenlik ortamında olmaları, başarılı olmaları, mesela sürekli hocamızın mesela böyle Darwinizmi yerle bir tabii, etmesi, tabii. sürekli gücü, tabii. sağlığı, güzelliği, etrafta sürekli güzel insanlar olması münafıkları gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunu zaten hocamız sık sık anlatıyor. Ünlü evet. laflar vardır zaten. Sürekli evet. kullanılan münafıkların çatlamasına evet. vesile olabilecek şeyler olur inşallah.
İnşallah.
Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiyse buna sevinirler. Müslüman da seviniyor ona.
Tabii.
Onlar onu bilmiyorlar işte. Yani bu çok önemlidir. Münafık mesela onu hesap etmez. Çünkü evet. Müslüman kendisine bir zorluk geldiğinde, bir musibetle karşılaştığında Allah'tan geldiğini bildiği için Müslüman yine ona sevinir.
Evet, evet.
Ama bu akılsızlar zannediyorlar ki Müslümanlara bir kötülük geldi, bir zararı uğradılar. Seviniyorlar, sevince kapılıyorlar. Akılsızca bir evet, böyle tabii. ahmakça bir sevinç oluşuyor üstlerinde. Allah ayetin devamında, eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Yani eğer Müslümanlar sabrederlerse ve sakınırlarsa, yani Allah'tan korkarlarsa, Allah'ın ahlakını yaşamakta sabırlı olurlarsa, zorluklara karşı sabrederlerse, münafıklardan gelen her türlü eyleme karşı, küfürden gelen her türlü eyleme karşı sabırlı olurlarsa ve tabii. Allah'ın ahlakından, Allah'ın yolundan, Allah'a güvenip dayanmaktan hiçbir şekilde vazgeçmezlerse, Allah onların hiçbir hileli düzene size zarar vermez diyor.
İnşallah.
Bu Allah'ın mucizesidir
İnşallah.
Maşallah.
İnşallah.
İşte inkar edenlerin de münafıkların da hesaba katmadıkları bir şeydir. Evet. Bütün olayların Allah'ın yarattığını unuturlar.
Evet.
Bunu hiç hesap etmezler. Geceleri mesela böyle zavallıcı planlar kurarlar Müslümanlara karşı. Evet. Bütün maddi imkanlarını seferber ederler. Bütün parasını harcar. Ama Allah her zaman ayetlerinde bildirdiği gibi hesap etmez ki o harcadığı parayı başarılı hale getirilmesi Allah'ın kontrolündedir.
Tabii.
O harcadığı parayı ona veren Allah'tır. Zaten Allah ona
o yolda harcasın, Müslümanlara imtihan olsun diye veriyor Allah tabii. O parayı. Onu hesap etmez münafık. Ahmak olduğu için o para kendisini zanneder. Çalışır, didinir, bütün ömrü boyunca para biriktir. O parayı da gider Müslümanlara karşı harcar. Evet. Allah da o tuzağını onun başına geçirir. Müslümanlara İnşallah. Yine ferahla sebep olur.
Maşallah.
Hocamız daha önce... küfürde derecesi artar.
Tabii.
Onun da farkında olur.
İnşallah. Hocamız daha önce şunu söylemişti. Münafık özel yaratılmış bir varlıktır demişti. Cehennem için yaratılmıştır demişti. Tabii. Hakikaten cehennem için yaratılmış çok özel bir varlık münafık ve Müslümanların imanının artması, zafere ulaşmaları için de çok önemli bir vesiledir. Yani evet. O münafıkların o ezilişini, o garibanlığını, o tuzaklarının bozguna uğraşını gördükçe Müslüman daha bir şevklenir, daha bir güçlenir, daha böyle yani insan yani Müslümana cesaret ve güç gelir. Daha da artar böyle. Hoş bir şeydir yani. Evet. İmtihanın o şekilde olması güzeldir. Bir de Allah'ın, senin de demin söylediğin gibi Allah'ın vaadini Müslüman kesin olarak tam kalpten inandığı için kesin zafer var. Yani Müslüman için kesin zafer var. Her ne olursa olsun. Yani zahiri olaylar hiçbir şey hiç değiştirmez. Mutlaka zaferle çıkar Müslüman. O yüzden bir tuzak, bir münafığın bir tuzağı başarılı mı gibi mi gözüktü? Hiçbir zaman başarılı tabii değildir ki, evet. O dediğin gibi. O mutlaka ona ters teper. Mutlaka o başarıyla sonuçlanır Müslümanlar için. Tabii. Allah çünkü Müslümanları koruması altına almıştır. Mutlaka güzellikle ve zaferle ilerleyecek şekilde yaratmıştır. Bu Müslümanın kaderidir. Ve ahirette de en güzel nimetlere kavuşacak şekilde yaratmıştır. Münafığın o tuzağı Müslümanın daha da incelmesi, daha güzelleşmesi, daha imanın artması, Allah'a yönelmesi için çok önemli vesiledir. Yani o bir nimettir aslında Müslüman için. Her şey gibi, dünyadaki her şey gibi o da bir nimettir. O yüzden münafık bu yüzden vardır zaten. Müslümanı güçlendirir daha. Bu arada da münafığın o ezilişini görmek de çok büyük bir zevktir Müslüman için. Yani o zavallılıklarını görmek evet. Çok büyük bir nimettir. Nasıl perişan olduklarını, azap için, çünkü azap içinde yaşadıklarını Allah söylüyor. Evet. Yani o mutlaka azap içindeler. Ve müminlere işte bir kendilerince bir iyilik dokunduğunu, yani gördüklerinde bir iyilik dokunduğunu Müslümanlara tasalanmaları bu yüzden. O tasayı onlar sürekli yaşarlar zaten. Ve Allah'ın izniyle ahirette sonsuza kadar yaşayacakları, çok da artarak yaşayacakları bir tasadır bu. Allah çok büyük bir müjde veriyor Müslümanlara. Onlar sonsuza kadar ateşin en dibinde yaşayacak olan tabii. Mahluklar yani. İnşallah, o şekilde yaratılmışlar inşallah. Çünkü. Müslüman bunu bile bile zaten zevk içinde görevine devam ettiriyor. Hiçbir şey de engelleyemez. Yani mesela münafık yaptığı eylemle zarar verdiğini, Müslüman topluluğunun arasını ayırabileceğini veya Müslümanlara diğer Müslümanların yanaşamayacağını falan düşünür. Allah sürekli bereketle arttırır bunu. Evet. Onlar da şaşkınlık içinde kalırlar. Genel olarak hep böyle olmuştur. Allah'a çok şükür.
Müslümanlar sürekli Allah'a güvenip dayandığı için aynı şekilde çok güçlü bir kişilik sergilerler.
Tabii.
Ve çok güvenilirdirler bu yüzden. Çünkü yani insanlar Müslümanların gerçekten Allah'a iman eden bir insanın hiçbir şekilde, hiçbir şart altında kişiliğinin değişmeyeceğini çok iyi bilir. Ve güvenilir olduğunu da çok iyi bilir. Evet. Bu en güzel şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mesela Peygamberimiz de çok güzel tecelli etmişti. Bütün veliler de çok güzel tecelli eder. Ben bu konuda bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz kendilerinden önce Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Gerçekten ben sizin için güvenilir bir elçiyim demişti.
Evet inşallah. Maşallah. Bir de Allah'ın vaadi vardır Müslümanlara. Zaten zorluklara sabretmesi, Müslümanların zorlukla karşılaşması Allah'ın vaadidir. Allah ayetinde şeytan Allah'a sınırım. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalanlayıcıları da bilmektedir. Ankebut suresinin 2. ve 3. ayetleri. Bu ayetlerde Allah'ın bildirdiği gibi bir kere bu Allah'ın bir vaadi Müslümana. Müslüman sadece iman ettik diyerek, iman ettiğini söyleyerek bırakılmıyor. Allah onu bir imtihandan geçiriyor ve bu imtihan ömür boyu sürüyor.
Ve zorlu bir imtihan.
Evet. Tabii yani Müslüman ilk şuurunun geldiği andan, yani evet. iman şuurunun oluştuğu andan, İşte son nefesine kadar iman ederek aynı zamanda da Allah'ın kendisi için bütün ömrü boyunca kaderinde belirlenmiş olan, zaten daha doğmadan önce kaderinde belirlenmiş olan imtihanı yaşamakla sorumludur. Allah hiçbir şekilde bırakılmayacaklarını söylüyor. Çünkü sizden öncekilere de bunlar geldi diye Allah bildiriyor. Mesela Hazreti Yusuf, Hazreti Eyüp, bütün peygamberler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsa'nın yaşadığı zorluklar, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın yaşadığı zorluklar ve bütün onlarla birlikte iman eden kavimlerinin yaşadığı zorluklar, bütün Müslümanların evet. yaşadığı zorluklar. Bu Allah'ın bir adeti olduğu evet. Müslüman zorluklarda imtihan edilerek ona gösterdiği sabırla imtihan ediliyor. Böylece diyor Allah sizden doğruları bilmekte ve gerçekten yalancıları bilmektedir. İşte Müslümanlarla münafıklar o noktada ayrılıyorlar. Evet. Yani Müslümanlar gerçekten Allah'ın kendilerine gösterdikleri zorluklara sabrediyorlar, güzel ahlak gösteriyorlar ve sevinç içinde karşılıyorlar. Münafıklar da, inkar edenler ve kalplerinde hastalık olanlar da evet, paniğe kapılıyorlar. Evet. Bize Allah'ın vaadi vardı diyorlar. Bize Allah'ın Resulü'nün vaadi vardı diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de
evet,
kaçışıyorlar dört bir yana. Evet. O dönemdeki savaş evet, zorluklarında Peygamberimiz onlara ahireti anlatıyor, cenneti anlatıyor, Kur'an ahlakını anlatıyor, Allah'ın vaadini anlatıyor. Onlar da dünyada Müslümanları belki bir şeyler elde ederiz, onlardan bir şeyler istifade edebiliriz diye yanaşıyorlar. Fakat savaş ortamıyla tabii, karşılaştıklarında evet, ne yapacaklarını evet, şaşırıp evet, dört bir yana dağılıyorlar. Her bir tarafı kaçıyorlar. İşte münafıklıkları orada ortaya çıkıyor. Evet, kalplerindeki evet, hastalık tabii, orada ortaya çıkıyor.
Mesela bir kısmı evimiz açıktadır diyor Peygamberimizle tabii, savaşmamak için.
Evet, tabii.
Ama Allah ise onların cehenneme gitmeleri için onu vesile kılıyor. O zaman onları söylemeleri gerekiyor.
O tabii, ortam o ortaya dönemde, çıkmaları için vesile tabii, bir ortam oluyor. Evet. Onun olması gerekecek. Tabii münafık ki, orada kendini belli etsin. Münafık aslında çok fazla alametle kendini belli eder ama Müslüman görünmeye de çok şeydir yani.
Tabii.
Bütün gücüyle Müslüman görünmeye uğraşır, göster yani görünümde o şekilde olmaya uğraşır ki Müslüman topluluğun içinden kendince Müslüman topluluğuna zarar verebilsin yani öyle bir şey düşünce içindedir. Mesela ibadette titizlik Müslüman için çok önemli bir alamettir. Fakat münafık içinde ibadette mesela Müslümanların yanından ayrıldığında hiç ibadet etmez münafık.
Evet.
Yani onun için zaten Allah için bir şey yapmak söz konusu olmadığı için sadece Müslüman gibi görünmek orada esastır. O yüzden Müslümanların yanında yapar gibi görünür. Fakat Müslümanların yanından çıktıktan sonra asla yerine getirmez. Zaten yani gösteriş için kıldıklarını Allah belirtiyor namazı gösteriş için evet, kıldıklarını. Fakat Müslümanların da öyle bir titizliği vardır ki mesela hocamızdan biz bunu çok iyi biliriz yıllardır. Biz mesela beş vakit namazı hiç şimdiye kadar Allah'a çok şükür kaçırmadık yani Allah'a çok şükür. Biz mesela herkes burada bildiği için söylüyorum sabah namazlarında defalar 4-5 tane saat kurulur. Hani herhangi bir durumda biri diğerini uyandırır. Çok aşırı derecede bir titizlik gerekir. Mesela yolculuklarımızı o namaz vakitlerine göre ayarlarız mutlaka. Hiçbir şekilde namazı kaçırmayacak şekilde bir güzergah ve şey saat belirleriz her türlü şeyde. Diğer ibadetler için de o şekildedir. Çünkü
aklımız sürekli ibadet saatindedir yani
tabii,
inşallah.
Yani mutlaka yerine getirmek için çok çok özen gösterilir. Yani hani bu sefer de olmasın denebilecek Allah vermesin. Öyle bir şey asla söz konusu değildir. 20 yıldır hocamı tanıyorum. 20 yıldır yaptığım ibadetlerde asla böyle bir şey yapmadım. Çünkü hocamdan böyle öğrendim. Yani bunun bu şekilde olması gerekiyor. Kur'an'a göre bu şekilde olması gerekiyor. Müslümanın böyle olması gerekir. Yani Müslümanın o titizlikte olması gerekir. Çünkü Allah onu benden sorabilir. Oradaki o gevşekliği Allah vermesin gösterirsen eğer onu benden sorabilir Allah vermesin.
Müslümanın dediğin gibi bu ibadetlerine titizliğinin yanında tüm helal ve haramlara da çok titizdir Müslüman.
Tabii.
Yani Allah'ın rızasına uymayacak bir şey yapmaktan çok çekinir ki zaten hocamız da her zaman söyler Kur'an'da bildirildiği gibi haramlar çok az sayıdadır. O yüzden helalleri Müslüman sürekli hem haramlardan kaçınıp hem helalleri yapmaya çalışır. Helallerin helal dairesi içerisinde de Allah rızasının en çoğuna göre hareket
tabii,
eder.
Tabii.
Yani burada kendi nefsini de geri planda tutar. Çünkü az önce şirkten bahsetmiştim. Şirk nefse uymak da aslında şirk olur yani. Müslüman %99 Allah'ın rızasına uyup %1 nefsine pay bırakıyorsa burada da gene şirk söz konusu olabilir ki Allah o zaman yaptıklarının çoğunu da geçersiz kılabilir Allah korusun.
Tabii.
Müslüman sürekli Allah rızasının en çoğuna göre hareket eder. Örneğin Müslümanın görevi Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Zorbalıklara karşı ilmi olarak mücadele etmektir. Bir kişi mesela benim işim var ben bunu yapamayacağım deyip işini bahane edip ilmi mücadeleye girmeyebilir. Allah'ın dinini tebliğ etmekten geri durabilir ama bu onu bahane eder aslında. Çünkü herkes aslında Allah ona göre yaratmıştır zaten Müslümanları. Allah'ın dinini tebliğ etmekle inşallah mükelleftir.
Tabii, evet.
İnşallah.
Allah kendi rızası için istiyor. Mealen ayette de şey böyle onlar kazandıklarının bir kısmını Allah'a verdiler, bir kısmını da kendine ayırdılar. Allah hepsine alın diyor.
Evet, hani inşallah. Kutlarına ayırdılar.
Evet, kutlarına yani, ayırdılar diyor. Yani ya tamamen salih amelde bulup ihlaslı, samimi olmamızı istiyor ya da tamamen.
Evet, inşallah. Evet. Az önce inşallah söylemiştim, nefsine göre hareket eden bir kişiye evet, Allah şu şekilde bildiriyor Kur'an'da. kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü, şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın diye Allah bildiriyor. İnsan kendi nefsine göre hareket etmez, Allah'ın rızasına göre, Allah neyi emrettiyse, neyi helal kıldıysa ona göre hareket eder. Ki zaten Müslümanın canı, malı, her şeyi Allah'a, zaten Allah'ındır ve insan Allah'a feda etmiştir her şeyini inşallah. Allah bir Müslümanların Allah şu şekilde söyleyeceğini buyuruyor. Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır diye Allah bildiriyor.
İnşallah.
İnşallah. Müslümanlar da ona göre hareket ediyorlar.
En önemli özelliği inşallah bütün Kur'an ahlakını, Kur'an'da anlatılan Müslümanın yaşaması gereken bütün ahlakı hayatının her noktasına yerleştirmiş olmasıdır. Mesela demin ailenin örnek verdiği gibi ibadetlerini kendi işine göre ayarlamaz Müslüman. İşini ibadetlerine göre ayarlar. Evet, yani evet. Bütün hayatını Kur'an'da Allah'ın kendisine yaşamakla yükümlü kıldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü yaşaması gereken Kur'an ahlakının bütün detaylarına göre hayatını belirler ki zaten yaşam budur. Yani evet. Bunun dışında bir yaşam şekli yoktur. Yani Müslümanın bir kendi özel hayatı bir de yaşaması gereken dini hükümler. Böyle bir şey yoktur.
Tabii,
zaten Kur'an Müslümanın yaşamıdır. Kur'an ahlakı Müslümanın hayatıdır. Bunun dışında ikinci bir hayat şekli tabii. yoktur. Yani yolda yürürken birine güzel söz söylüyorsa o Kur'an ahlakının gereğidir.
Tabii, tabii.
Sabah uyandığında gözünü açtığında gününe elhamdülillah Allah'a şükürler olsun diye başlıyorsa Kur'an ahlakının gereğidir. Sabah oturduğunda yediği kahvaltıdaki yemeğini Kur'an ahlakının ve mümin şuurunun gereğine göre hazırlayarak yer.
Tabii.
Ailesine bakış açısı, annesine babasına bakış açısı, Müslümanlara bakış açısı, etrafındaki insanlara, hocasına, iş yerinde patronuna, her kim olursa olsun bunların hepsine bakış açısı, bir eğlence yerindeki hayat şekli, bunların hepsi Kur'an ahlakına uygundur zaten. Ya eğlence yerine gittiğinde haşa Allah'ı, Kur'an'ı unutup
tabii.
buranın şeyi daha farklıdır diye hareket etmez
tabii,
Müslüman. Zaten orada da Allah vardır. İki kişiden üçüncüsü Allah'tır
tabii,
ayetlerde
tabii.
bildirildiği gibi. Şeytan Allah'a sınır. Müslüman bunun bilinciyle yaşar zaten.
Evet.
Bunun dışında bir hayat şekli Müslüman için yoktur. O yüzden hayatının her noktasında Allah'ın rızasının en çoğuna göre hareket eder. Gülşah Hocam'ın da anlattığı
evet.
gibi. Allah'ın rızasının en çoğu Müslüman'ın hayatının hedefidir zaten. Ona göre hareket eder Müslüman.
Evet.
Yani onun dışında bir bilinç, şuur, namaz kılarken olmaz. Yani onun dışındaki başka bir bilinç, şuur olmaz. Namaz kılarken sabah namazına kalktığında Allah'ın rızasını kazanacağını umarak
tabii.
namazını kılar.
Tabii.
Allah'ın ona ibadet olarak gösterdiği bir yöntem olduğu için, bir yol olduğu için namazını kılar
tabii.
Müslüman.
Evet.
Yine namaz kılanlardan değildik diyenler Allah'ın rızasını terk etmiş insanlardır
tabii.
zaten. Ahirette ondan yakınırlar cehenneme
evet.
asılırken. Müslüman yoksulu doyurmayı teşvik ederken Allah'ın rızası orada olduğu için zaten teşvik eder insanları.
Evet.
İşte ilmi mücadele yaparken biz mesela herkes söylüyordu işte niye bu genç yaşınızda dini yaşıyorsunuz diye biz hocamızla birlikte
evet.
ben 23 yıldır birlikteyim elhamdülillah Allah inşallah sonsuza kadar
i̇nşallah.
Birlikte
i̇nşallah.
Kılsın
i̇nşallah.
Ömrümün son nefesine kadar da bir arada kılsın
inşallah.
İnşallah 23 yıldır mesela neden bu genç yaşınızda dini yaşıyorsunuz, neden böyle şeylerle uğraşıyorsunuz, mesela neden Darwinizmin olmadığını anlatıyorsunuz bize, sürekli bunlarla gelirler insanlar. Çünkü ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum da onun için bunu yapıyorum. Yani bana hiç kimse bunu yapmamı söylediği için değil, benim yani kendim olarak Allah'ın rızasının en çoğunu kazanma yöntemim ve kazanma şeklim
evet.
ve umduğum, yani Allah'ın rızasının en çoğunu kazanacağımı umduğum şekil budur. Allah'ın varlığına karşı mücadele eden insanlara fikri mücadelede bulunmak.
Evet,
Allah'ın dinini, Kur'an ahlakını insanlara anlatabilmek, dünya üzerinde Allah'ın varlığının hiçbir boşluk kalmayacak şekilde, hiçbir ülke, hiçbir şehir, hiçbir kasaba, köy, nokta, metrekare kalmayacak şekilde
evet.
Allah'ın varlığının tüm insanlar tarafından bilinip yaşanmasına vesile olmak.
Evet.
Kur'an'ı bu şekilde tebliğ edebilmek. İslam bu saydığım yerlerin her noktasına kadar yayılana kadar, dünya üzerine İslam hakim olana kadar
i̇nşallah.
Fikri mücadelede
evet,
bulunmak.
Tabii,
benim
inşallah.
Hayatımın gayesi bu. Yani
evet.
hayatımın şekli bu.
Evet.
İnsanların işte sordukları
evet.
soruların
evet.
cevabı
evet.
budur. Yani ben bunu şahsi olarak, yani bir Müslüman olarak Allah'ın bana Kur'an'da emrettiği, farz gördüğüm için ben zaten bunu bu şekilde yaşıyorum.
Evet. Tabii.
Zaten bunu ben mesela ilk gördüğümde, ilk hocamdan öğrendiğimde Kur'an'a göre yaşamanın, Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine göre yaşamanın gerekliliğini gördüğümde hemen kanaatim gelmişti. Yani
evet.
benim yaşam şeklimin bu şekilde olması gerekiyor. Benim dünyaya İslam'a yayacak bir vesile olmam gerekiyor ve Allah'ın izniyle ateist ideolojilerin tamamına karşı bir ilmi mücadele gerçekleştirmem gerekiyor diye tam yani duyduğum anda tam tabii. Kesin kalben, vicdanen tam kanaatim gelmişti. Şimdi insanlara biz anlatıyoruz Didem Hocam mesela burada konuşuyoruz Elham ile. Hocamız zaten yıllardır yani çok uzun zamandır anlatıyor. İnsanların çoğu aslında bunu fark ediyorlar. Tıpkı bizim ilk duyduğumuzda fark ettiğimiz gibi. Onlar da ne yapılması? Pek çoğu canlı gönülden başladılar evet, faaliyete. Evet. Çok fazla kardeşlerimiz çok fazla faaliyet yapıyorlar. Fakat bir kısmı da çok iyi bildiği halde ağır davranabiliyor. Şimdi bu vicdanları kabul ettiği halde diyor ya Allah. Evet. Bunu bir vicdan sahibi mutlaka kabul eder zaten. İlk duyduğunda yani Kur'an'ı hocamızın anlattıklarını ilk duyduğunda Kur'an'a göre yaşanması gerektiğini, hayatın Allah rızası için yaşanması gerektiğini ilk duyduğunda her vicdan sahibi kişinin mutlaka evet. Kanaati gelir. Evet. Kanaati gelmiyor diye bir şey imkanı yok. Evet. Olmaz yani. Doğruyu gördüğü anda anlarlar. Fakat ağır davranma işte o zulüm ve büyüklenme, biraz kendini üstün görme, biraz dünyaya meyletme. Yani çok fazla evet. Şey var. Bunlardan sıyrılmak gerekiyor. Bunlar çok önemli tehlikeler. Demin söylediğin şey çok önemliydi. Yani hayat bir dünya hayatına göre yaşanır, bir de din yaşanır diye bir şey yok. Tabii. Hayat dine göre yaşanır. Hayat ki. Kur'an'a göre yaşanır. Yani bu hayatta esas olan şeyler iş, aile tabii ki kutsaldır. Şey manasında söylüyorum. Tabii. Öncelik evlenmek, işte öncelik bir iş edinmek, öncelik şu o amaç manada değildir o amaç yani. Değil. Onlar,
araçtır
onlar evet. Yani tamam tabii ki olur. İnsan işte de çalışır. Çok güzel bir ailesi olur. Onu korur, bakar. Çok güzeldir, nimettir zaten. Fakat ilk başta hepsinin gayesi Allah rızasıdır.
İnşallah.
İnsan her şeyi Allah rızası. Eğer Allah rızasına engel çıkıyorsa yani Allah rızasına kazanmaya engel çıkarıyorsa herhangi biri mutlaka ona karşı tedbir almakla yükümlüdür bir insan. Yani onu o şekilde yaşayıp bırakamaz. Mümkün değil. Tabii böyle değil. Bir şey olmaz. Yani benim ibadetimi engelliyorsa bir şey ben onu yani tabii ki terk ederim ya da ona göre bir tedbir alırım. Bir çalışma hayatım buna engelliyorsa o işte çalışmam yani onu tabii. Yapmam elbette. Çünkü benim önceliğim Allah rızasıdır. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü genel olarak topluluklarda demin de konuyu anlattım ya çoğunluğa uymak. Evet. Çoğunluk çünkü bu dünya hayatına göre yaşar. Yani amaç hep okumak, işte sonra bir iş edinmek, kariyer sahibi olmak. Bunlar güzel zaten yapılır. Hepimizin kariyeri var buradaki. Tabii. Herkes üniversite okudu, kariyer edindi. Hepimizin var. Fakat amaç o değil. Biz bunu her zaman Allah rızası için kullandık. Allah rızası için tabii. Bir anlamı olur zaten. Allah rızası için Allah ona güzellik verir ve bir nimet haline dönüşür. Allah rızası olmadan bunların hepsi zorluk getirebilir yani. Dünyada bir zorluk yani insana huzur getirmeyebilir. Tabii, tabii. Bu önemli bir tehlikedir. Allah vermesin.
Evet, Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayınca ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir diye buyuruyor. Fitne kalmayıncaya kadar diye buyuruyor Allah. Bu çok önemli. Evet. İnsan Müslümanların bunu mutlaka dikkate alması gerekir. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu ayete mutlaka uyması gerekir.
Tabii.
Şu an dünyanın çok büyük bir bölümünde çok büyük bir fitne var. Evet. Tüm Müslüman aleminin İslam, Türkistan birliğinin kurulması için mutlaka birlik olması gerekir. Allah o birlikten çok büyük bir kuvvet yaratacaktır. İnşallah hocamızın bu konuda da çok güzel anlatımları var. Ancak o bir Müslümanlar birlik olduğunda, Müslümanlar birlikte barışı savunduğunda, Kur'an ahlakını savunduğunda Allah İslam'ın dünya, İslam ahlakını dünyaya hakim edecek inşallah. Allah'ın ayeti evet. Tüm Müslümanların uyması gerekiyor.
Ve biz... Allah'ın dinini tebliğ etmek için Müslümanlar her yıl denerler. İşte tarih boyunca yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Allah'a inananlar ve inanmayanlar oldu. Ve Müslümanlar her zaman Allah'a inanmayanlara dini tanıtmak için her yolu denemişlerdir. Mesela Hazreti Nuh döneminde Hazreti Nuh çok fazla. Hem gizliden gizliye yanaştı kavmine hem açıktan evet. Açığa tebliğ yaptı Hazreti Lut, Hazreti İbrahim. Hep Allah bu güzel örnekleri Kur'an'da verdi bize. O yüzden mesela bugün de yani Müslüman kardeşimiz mutlaka dini tanıtmak için ellerindeki her imkanı kullansınlar ve akıllarına gelen her şeyi denemesinler. Mesela ilmi olarak çok iyi donatsınlar kendilerini, çok temiz olsunlar, bakımlı olsunlar. Tabii, tabii. Yani bu şekilde kendilerini dinletecek, ön plana çıkaracak her şeyi yapmaları gerekiyor. Tabii. Mesela Allah Kur'an'da Hazreti Nuh'u örnek veriyor. Ben o konudaki bazı ayetleri okumak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki Rabbim gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını artırmadı. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Daha sonra devamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerini gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. İşte Hazreti Nuh açık açık davet ettiğini insanları, daha sonra gizliden gizliye davet ettiğini burada Allah Kur'an'da bildiriyor bize. İnşallah şu anda Müslümanlar yine aynı şekilde her yolu deneyip insanları Müslüman olmaya, dini tanıtmaya davet edecekler. Yani.
Tabii inşallah. Hocamız da anlatmıştı mesela Hazreti Musa'nın tebliğ yöntemlerinde de şu an hocamızın yaptığı tebliğ yöntemlerinde de inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da yapacağı tebliğ yöntemlerinde ilk olarak Allah'ın varlığının ispatlanması önemli oluyor insanlara. Yani önce bir ibadete veya üzerlerine sorumluluk gelecek bir şey teklif etmeden önce insanların öncelikli olarak Allah'a iman etmeleri gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak Allah'ın varlığına karşı olan ideolojik sistemlerin fikrin ortadan kaldırılması gerekiyor. Darwinizm'de olduğu gibi, ateizmde olduğu gibi. Mesela Hazreti Musa'da da hocamız yine anlatmıştı. Orada yılanı atarak ve diğer yılanın da diğer onların bütün attıklarını yutmasıyla Allah'ın varlığını orada Allah'ın ol demesiyle yaratıldığını gösteriyor. Yani bir asadan bir yılanın tüm sistemleriyle birlikte bir yılanın oluşmasıyla Allah'ın o anda nasıl yarattığını, evrim diye bir şeyin olmadığını, tesadüf diye bir şeyin olmadığını önce onu ispatlıyor Hazreti Musa. Ve insanlara Allah'ın varlığını bu şekilde ilk adım olarak, öncelikli olarak bu şekilde ispat ediyor. Biz de mesela biz hepimiz materyalist eğitim, Darwinist eğitim yapan okullarda okuduk hepimiz. Ben daha önce de söylemiştim ama kardeşlerimizin bunu bilmesi çok önemli. Mesela şimdi biz burada yayınlara çıkıp bazı konuları anlatıyoruz ama bizim anlattığımız bu konuların tamamı bu bilginin Darwinizme karşı, materyalizme karşı, bu fikir sistemlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak anlatılan bilgilerin tamamı bizim hocamızın eserlerinden öğrendiğimiz ve hocamızın tefekkürleri vesilesiyle öğrendiğimiz konular. Yoksa biz bunların hiçbirinin eğitimini almadık. Mesela biz bir portakala baktığımızda ben eskiden bir meyve olarak görüyordum portakalı sadece baktığımda. Ama şu an bir portakala baktığımda o portakalın her diliminin paketlenmiş ve içinde küçük ayrı paketçikler olduğunu, mesela böyle bir tefekkür normalde bu çok kolay bir tefekkür gibi görülüyor ama insanların aslında üzerindeki ülfeti kıran bir tefekkürdür bu. Allah'ın orada mis gibi kokusuyla, rengiyle, küçük paketçiklerden oluşmuş sulu sulu topraktan, tahtadan böyle kuru bir meyve, kuru tahta parçasından böyle bir meyve meydana getirmesi, kabuğuyla korunmuş olması, içindeki ayrıca kılıfıyla korunmuş olması, içindeki vitamin değerleri, besleyicilik değerleri, bunların her biriyle Allah'ın böyle bir nimet meydana getirmesi, tabii o topraktan, çamurdan, tahtadan tertemiz, pırıl pırıl, açar açmaz yiyebileceğin temizlikte.
Allah'ın onu çıkardığı vakit de çok önemli. Mesela kış mevsiminde insanın en ihtiyacı olduğu dönemde Allah yaratmış.
Tabii tam öyle bir dönemde yaratmış. Mesela bu tefekkürleri biz hep hocamızın vesilesiyle öğrendik. Yoksa insan bu ülfeti kıracak şekilde etrafına bakmayı o kadar bilmeyebilir. Yani bazı insanlar daha doğrusu düşünmeyebilir. Ama bu vesile işte üzerimizde hocamızın senelerdir emeğiyle oluşan bir şey. Tefekkürün genişlemesi ve ona vesile olması çok önemli şey. Allah razı olsun. İşte biz onun üzerine çıkıp burada bazı şeyleri anlatabiliyoruz. Burada anlattığımız konuların tamamı hep hocamızın vesilesiyle Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden öğrendiğimiz şeyler. Bambaşka bir dünya edindik bu vesileyle. Yani benim şuurum açıldı. Sanki uykudan uyandım. Dünyanın gerçeğini, gerçek mahiyetini görmeye başladım. Maddenin aslının ne olduğunu öğrendim. Yani her şeyin beynimin içinde sadece hayalleriyle muhatap olduğumu öğrendim. Gördüğüm üç boyutlu dünyanın aslında bana gösterildiği gibi olmadığını öğrendim. Bana bugüne kadar anlatıldığı gibi olmadığını öğrendim. Okuduğum tarihin aslında bana anlatıldığı gibi olmadığını öğrendim. Ve gerçek tarihi öğrendim. Yani bunlar çok önemli gerçekler ve bunların hepsine vesile olan hocamızdır. Yani bugün biz burada çıkıp kendi tefekkürümüz olarak anlattığımız konular tabii ki üstünde derinleştik. İnandık ve kendi bilgimiz ve tefekkürümüz olarak anlatıyoruz ama vesile olan hep hocamızdır.
Hocamızın farkı
çok önemli bir şey. Zaten kardeşlerimize de hep şu an hocamızın kitaplarını okuyan kardeşlerimize de hep vesile olan hocamız oldu. Onlar da zaten o yüzden öyle bir sevgi, öyle bir bağlılıkla hep yazıyorlar hocamıza. Mesela gecenin yarısında, üçte, dörtte, beşte işe gidemiyorum hocam diyor, sizi bırakamıyorum diyor, size anlattıklarınızı dinlemekten, şimdi anlatmak istediğim şey şu, yani biz Allah'ın rızasının en çoğunu kazanmak için niyet ettiğimizde böyle tamamen kapalı, koyu, işte hurafelerle kapanmış, içine çökmüş, başka hiçbir yere bakmayan, pencereden dışarı bakmayan, böyle bir din ahlakından, din anlayışından bahsetmiyoruz. İnsana neşe getiren, sevinç getiren, mutluluk getiren, hayatının her noktasındaki bütün dünyaya bakış açısını değiştiren, bir örümceğe bile güzellikle bakan, ondaki güzellikleri gören, Allah'ın yarattığı her şeyde Allah'ın güzelliklerini tespit edebilen, Allah'ın
cehennem özelliği olarak dünyada gösterdiği şeyleri görüp ona derin tefekkür edebilen, ondan ibret alabilen, onu da Allah'ın neden yarattığını düşünebilen, mutlu olan, neşeli olan, dimağı açılmış, işte beyni temizlikle yıkanmış. Evet, yani evet, beyniniz evet. mi yıkanmış? Evet. Beyni temizlikle yıkanmış. Beynindeki bütün o kir, pas, pis düşünceler, bütün o her şey temizlenmiş ve tertemiz, arı, duru bir beyinle, duru bir akılla İslam'ı öğrenmiş ve bunu bütün insanlara anlatmayı kendi üzerine Kur'an'ı bir sorumluluk olarak gören insanlar olarak anlatıyoruz.
Evet, inşallah.
Bu da bir nimet Allah'a. Allah'a şükürler olsun, Allah bana böyle bir imkan veriyor diye düşünüyorum. Ve Allah razı olsun, Allah hocamızı vesile ettiği için ve bu yüzden de canımdan çok seviyorum. Kendimden değil, yani hayatımda tüm hayatım boyunca gördüğüm, yaşayan canlı insanın için en çok sevdiğim insan ve ölünceye kadar da Allah nasip ederse inşallah o şekilde olacağını umuyorum. Yani Allah inşallah öyle nasip etsin. Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa'ya da birlikte Allah birlikte olmayı nasip etsin. İnşallah onlar da yani dünyada inşallah yine en çok seveceğimiz insanlar olacaklar inşallah. Allah görüşmeyi nasip etsin. Ama ne kadar şerefli Allah böyle bir dünyayı nasip etmiş bize.
Allah'a çok şükür.
Allah'a şükürler olsun.
Mesela hocamızın bu konudaki farkı da hep burada ortaya çıkıyor. Yani hocamızın vesilesiyle biz bunları dediğin gibi öğrendik Didem hocam. Mesela bilimsel bilgi her yerde var. Yani bir kitabı açınca insan ona bakabilir ama oradaki yorum çok önemli.
Hikmet.
O hikmet çok önemli. Ben mesela bugüne kadar hiç bu dediğini mesela bir portakalın içindeki o paketlenmiş sistemi düşünüp bu kadar heyecanlandığımı hiç hatırlamıyorum hocamdan duymadan önce. Yani orada mesela daha önce de belki öğrendiğimiz bazı şeyler vardı bizim okullarda veya okuyarak kendimizi geliştirmek için. Fakat o yorum olmadığı için o kadar bir anlamı olmamıştı bizim için.
Tabii.
Hocamızla tanıştıktan sonra asıl o yorumun üstüne dünyanın gerçekten anlamı kazanması bizim için başladı. Tabii. Ben mesela hatırlıyorum kendimi. Lise 2'den itibaren yani Darwinizmin çok mantıksız bir şey olduğunu anlamıştım. Fakat o konuda kendimi hiçbir şekilde ifade edebilecek durumda değildim. Tabii. O yüzden hiç konuşmazdım bu konuda. Evet. Yani ne inanırdım ama inanmadığımı da söyleyemiyordum ve çekiniyordum çünkü nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Ancak
nasıl
ben hocamın
tepkiyle karşılaşacağım.
Tabii zaten yani mutlaka anormal bir tepkiyle karşılaşacağım. O zaman belliydi o dönemde. Ancak sonra hocamızın mesela vesilesiyle onun kitaplarını okuyunca ben nasıl anlatacağımı gördüm. Ve gerçekten her kelimesi benim çok fazla şuurumu açmıştı. Mesela dini yaşamak konusunda da aynı şekilde. Allah'a inanıyordum, Allah'tan korkuyordum. Allah'ın dinini çok seviyordum. Fakat o zaman yobazları görüyordum, çok çekiniyordum. Hocamızın ben anlatımıyla, hocamızın gösterdiği güzel yolla gerçekten Allah bir anda benim dine daha çok kalbimi ısındırdı. Maşallah. Hocamız çok vesile oldu yani elhamdülillah.
Maşallah. Ben hocamın anlatmasıyla Allah'ı tanıdım yani evet, çok büyük tabii. bir nimetti bu benim için yani. Ve hala o eğitim devam ediyor. Allah'ın her yerde olduğunu, her an beni duyduğunu, gördüğünü, her bir hücremi yarattığını, her şeyin Allah'ın tecellisi olarak var olduğunu. O yüzden Allah'ın tecellisi olarak ona sevgi ve ilgi göstermek gerektiğini hocamdan öğrendim. Yani bunlar çok önemli bir şey. Ben çünkü bilemezdim yani Allah'a nasıl, Allah'a dua ettiğimde hiç bilmiyordum yani nasıl bir şey yapılması gerektiğini. Halbuki Allah beni her yerde duyuyor, her yerde görüyor. Allah her duama icabet ediyor. Allah her şeyi benim için yaratıyor.
Hayır
mesela bu çok önemli. Her şey hayır, her şey güzellik.
Şah damarımdan daha yakın.
Daha yakın. Allah. Yani İnşallah. Hiç kimse Allah, yani buradaki kimse bana yakın değil o kadar.
Tabii.
Allah yakın, en yakın Allah. Allah beni her an görüyor, her anımda görüyor. Her şeyi biliyor, benimle ilgili her şeyi biliyor. Her şeyi önceden yaratan. Yani bunlar çok önemli. Her gittiğim yerde Allah zaten var. Allah'ın gözlerimizin önündesin diye ayette belirtiyor ya. Allah'ın gözlerinin önündeyim her dakika. Bunu ben teşbih olarak söylüyorum
buradaki
ayete geçen.
İnsanların gözünden bakıyorlar. Aynı zamanda da buradaki her noktadan Allah'ın gözü insanlarda. Yani
tabii.
Her yerden görüyor Allah.
Her bir atom Allah'ın, Rabbimin kontrolünde. Her bir atom Allah'ın kontrolü her yerde hakim. Bütün gördüğüm... hissettiğim her şeyde hakim. Benim beynimde bir görüntü, bir dünya yaratıyor Allah ve onu yalnızca benim için yaratıyor. Her Tabii. saniye bunu mükemmel şekilde yaratıyor.
Elhamdülillah.
Üç boyutlu, kusursuz, çok çok harika, rengarenk, muhteşem bir dünya yaratıyor her saniye. Gözümü uyanıp da gözümü açtım her saniye onu yaratıyor Allah bana. O hissi her zaman veriyor, tanıma hissini veriyor. Tanıdığım insanları gene aynı gün ölüp dirilmeme rağmen, çünkü insanlar gece uykularında ölürler ayette belirtildiği gibi, sabah Allah beni diriltiyor. Gene o insanları tanıyorum. Gene imanım var. Gene Allah'ı biliyorum. Yani çok büyük bir nimet. Tabii. Allah her gün beni aynı atomlarımla, aynı hücrelerimle, aynı sistemimle yaşatıyor. Ve her gün rızık veriyor. Allah beni konukluyor. En güzel nimetleri veriyor. Her, bu sürekli devam ediyor. Hayatım boyunca devam etti ve hayatımın sonuna kadar Allah bunu bana sürekli bahşedecek, sürekli verecek. Allah'ı tanımama hocam vesile oldu. Ben gerçekten bu kadar derin tefekkür edemezdim. Allah'ın varlığı, tabii, büyüklüğü, Allah'ın kudreti konusunda gerçekten Allah'ı takdir edemezdim bu kadar güçlü. Allah hocamızı vesile etti ve bana bu doğru yolu gösterdi. Yani bunu gösterdi. Ben tabii ki senin de söylediğin gibi diyorum hocam. Hocama tabii ki aşkla, sevgiyle bağlı olurum. Yani tabii, bu tabii, çünkü çok önemli bir şey, bu bilgiyi bana veren bir insanı tanımak tabii çok büyük bir nimet. Allah'a çok şükür.
Hepimizin imanına vesile tabii, olan kişi burada. Bazı çok kısıtlı kısmını konuşabildik ama mümin alametlerinden bahsettik.
Evet.
Canlı olarak yaşayan insanların üzerinde bu mümin alametlerinin en çok tecelli ettiği insan, benim kendi gözümde gördüğüm ve kendi kanaatim olarak Allah'ın bana gösterdiği şekilde hocamız şu an halihazırda gördüğüm, benim tanıdığım insanların içinde. O yüzden de sevgim çok her gün kat kat artıyor. Örnek alıyorum, mesela mümin alametin nasıl yaşanması gerektiğini görüyorum. 23 yıldır hayatının 23 yıllık dönemine şahit olduğum her gün, her saniyesinde Allah'ın rızasından bir gün bile şaşmadan ve hiçbir zaman Allah'ın dilinden taviz vermeden yaşayan bir insan.
Evet.
Allah da tabii ki öyle bir insana nimetiyle karşılık veriyor ama zorlukla da imtihan etti. Tabii. O zorluğu da her zaman nimet olarak görmüş olan bir insan hocamız. O yüzden işte Allah'a böyle sevgiyle, aşkla tutkun olan bir insanın, Allah korkusu bu kadar güçlü olan bir insanın Allah'ı anlatması, işte insanların imanına vesile olan
i̇nşallah,
konu
tabii,
bu. Maşallah. Evet, maşallah. Şimdi biraz ara verelim, sonra hocamızla birlikte devam edeceğiz inşallah. İnşallah.